Kitabın adı Yüzleşme. Yazarı Nora Roberts. 12. ayrım. Arabasının bugüne hazır olması gerekiyordu. Olmak zorundaydı. Ara verdiğinde tamirciyi arayıp aniden gelen hareketi güç bela görebildi. Silahına uzanmaya fırsat bulamadan saldırgan onu duvara fırlattı. Başı betona hızla çarptığında dehşet ve acıyla kıvrandı. Gözüne kırmızı bir perde iner gibi oldu. Birkaç saniye geçmemişti ki içgüdüleri dövüş diye haykırmaya başladı. Çarpmanın şokuyla dizleri büküldü. O anda bir el ağzını bantladı, kollarını arkaya büktü. Sersemlemiş bir halde mücadele ederek yere oturmaya çalıştı. O anda başına geçirilen kukulata yüzünden karanlığa düştü. Şiddetli bir darbeyle öne doğru düşerken çığlık atmaya çalıştı ama ağzındaki bant yüzünden sesi çıkmadı. Yerde yuvarlanırken yaşadığı şok ve acı tüm vücuduna yayıldı. Ağzına kan tadı geldi ve soluğu kesilir gibi olunca saldırganın güldüğünü duydu. Bir mucize dileyerek karanlığa doğru bir tekme savurdu. Birden boğazına yapışan ellerin verdiği dehşetle kıvranmaya başladı. Bu şekilde ölemezdi. Ölmemeliydi. Katilin gözlerinin içine bakmadan, onu bebeğinden ayıran katilin. Bedeni karşı gelmeye çalışıyor, ciğerleri havasız kalıyor ama bacaklarını kullanıp itmeye tekmelemeye çalışıyordu. Boğazını sıkan eller gevşeyince nefesi rahatladı. Yutkunup tekrar çığlık atmaya çalışıyordu ki birden bedeninde bir bıçağın ucunu hissetti. Giysileri parçalanıyordu. Bıçak hızlı hareketlerle etini yalayıp geçiyor, tenini acıtıyordu. Eldivenli eller göğüslerini avuçlayıp sıktı. Bunun olduğuna inanamıyordu. Bir polis kendi mekanında saldırıya ve tecavüze uğruyordu. Delirmemek işten değildi. Ne yaparsa yapsın, tekmelese de çırpınsa da adamı durduramıyordu. Üstünü başını yırtıyor, her yerine dokunuyor, kaba hareketlerle bacaklarının arasına bastırıyordu. Anlaşılmaz sözlerle yalvarıp hıçkırıklara boğulduğu için kendinden nefret etti. Üstelik bunları yaptığı için adamı güldürmüş, onun gücüne güç katmıştı. "Endişelenme," dedi fısıldayarak. "Senin gibileri becermek adetim değildir." Yüzüne yediği yumrukla bedenini yeni bir acı dalgası kapladı. Tam kendinden geçmek üzereyken belli belirsiz ayak sesleri duyar gibi oldu. Birisi geliyordu. "Yalvarırım. Tanrım, hayır, olamaz, gidiyor." Yanındaki kimse gidiyordu. Canını bağışlamıştı. Genç kadın inledi. Acıya dayanamıyordu ama hayatta kalmak bu temel ihtiyaç acısını bastırmıştı. Dönerek dizlerinin üstünde doğrulup ayağa kalkmaya korkuyordu çünkü merdivene ne kadar yakın olduğunu kestiremiyordu. Tehlikeli bir şekilde düşebilir, hatta ölebilirdi de. Ellerini bağlayan kelepçeler fena halde canını acıtıyordu. Şu anda kendi bedeni bile ona ağır geliyordu. Etrafını görebilmeye, tabii kaçmaya ve hayatta kalmaya da rahatlamaktan daha çok ihtiyacı vardı. Omuzlarını öne büküp başını sağa sola çevirdi. Öne doğru, eğile büküle ilerlemeye çalıştı. Bu arada ayaklarıyla zemini yokluyordu. Yavaşça, paniğine hakim olmaya çalışarak, başındaki kukuletayı burnuna kadar çekmeyi başardı. Sonunda, gözlerini de açmayı başardı. Tanrı'ya şükür. Ve gözleri hızla çevreyi taradı. Duvarda, başını çarptığı noktada kendi kan lekelerini gördü. Kanın tadını boğazında da hissediyordu. Bütün bunlara rağmen aşağıdaki kapıyı fark edebildi. O kapıya ulaşmalıydı. Kapıya giden birkaç basamağa inmeliydi. Hayatta kalmak için bunu yapacaktı. Sonunda dönebildi. Dizleri üstünde doğrulmaya çalışırken nefesi sıklaştı. Lime lime olmuş gömleği üzerinden sarkıyordu. Geri kalan bez parçaları ise merdivene saçılmıştı. Çırılçıplaktı. Aşağılanmış ve çaresiz kalmıştı. Fakat adam onu öldürmemişti. Duvardan destek alarak titreyen bacaklarıyla kendini itti, itti. Sonunda duvara yaslanmış vaziyette ayağa kalkabildi. Başı dönüyor, midesi bulanıyor, yardım gelene kadar kendinden geçmemek için dua ediyordu. Beyninin içinde bir ses, "Çabuk, acele et, her an geri gelebilir," diye haykırırken, arkasını kollayarak yavaş yavaş aşağı inmeye başladı. Son basamağa da indiğinde, bedeni korku ve bitkinlikten zangır zangır titremeye başladı. Yine de dönüp yapış yapış elleriyle kapının koluna asılıp çekmek zorundaydı. Kapı açılınca koridorun ağzında yere yuvarlandı. Sarsılarak yerde sürünmeye başladı. Birisi bağırıyordu. Ses sanki sislerin arasından belli belirsiz duyulan bir zil sesi gibiydi. Sonunda gücü tükendi ve yığılıp kaldı. Çektiği acı, uzun süre baygın kalmasına engel oldu. Uyandığında yan yatırılmış olduğunu, ağzının çevresindeki yanmadan birinin bantı çıkarmış olduğunu anladı. Battaniye getirin, çabuk montunu ver, birisi kelepçeler için anahtar getirsin. İyisiniz teğmenim, ben Liz Alberta, beni duyuyor musunuz, iyileşeceksiniz. Liz kimdi? Phoebe kadının sert bakışlı kahverengi gözlerine baktı. Dedektif Liz Alberta. Evet evet, bu ismi bu gözleri tanıyordu. Merdiven boşluğu, sesi hırıltı halinde çıkıyordu. Beni merdiven boşluğunda kıstırdı. Adamlarımız oradalar, şu anda inceleme yapılıyor, merak etmeyin. Sağlık görevlileri geliyor teğmenim. Biraz daha yaklaşarak, tecavüze uğradınız mı diye sordu. Hayır, hayır, sadece. Phoebe gözlerini yumdu. Hayır, yaralarım ağır mı? Henüz bilemiyorum. Silahım? Gözleri büyümüştü. Tanrım, silahımı zamanında çekemedim, almış mı? Bilmiyorum. Bir dakika teğmenim, kelepçeleri çıkarıyorum. Arkasında konuşanın kim olduğunu bilmiyordu. Gözleri Liz'deydi. İfademi almanız lazım, almanızı istiyorum. Ben de bunu yapacağım zaten. Kelepçeler çıkarılırken acıyla iç çekmekten kendini alamadı ve inleyerek kollarını kımıldattı. Kollarında kırık yok. Vücudunda da kırık olduğunu sanmıyorum. Gelen battaniye omuzlarına sarılırken göğüslerini de montla örttü. Oturmama yardım eder misin? Doktor gelene kadar uzanmaya devam. Bir koşuşturma oldu ve Dave bağırarak geldi ve Phoebe'nin yanına diz çöktü. Neler oldu? Kim yaptı bunu? Kimin yaptığını görmedim. Merdiven boşluğunda yakaladı beni. Kafama bir şey dayadı. Yanağından süzülen yaşlar tahriş olmuş tenini yakıyordu. Galiba silahımı almış. Sizin için de uygunsa ifadesini almak istiyorum yüzbaşım. Onunla hastaneye gidip ifadesini alacağım. Tamam. Gitmesine hiç el vermiyormuş gibi Phoebe'nin elini tuttu. Aileme haber vermeyin yüzbaşım, ne olur. Evi aramayın. Dave onun elini sıkıp ayağa kalktı. Binanın her katının tek tek aranmasını istiyorum. Kırmızı alarm durumuna geçin. Arama yapmadan hiç kimse içeri ya da dışarı bırakılmayacak. Bu binada bulunan polis ve sivillerin olay anında bulundukları yerler tespit edilsin. Sivil değildi yüzbaşım. Dev gözü dönmüş bir halde ona doğru dönerken Phoebe kısık sesle konuştu. Bizden biriydi. Her şey bulanıklaşmıştı ama Phoebe yine de bu duruma şükrediyordu. Sağlık ekibi, ambulans, acil servis, sesler, koşuşturmalar ve şiddeti artan acıları. Derken acılar azalmaya başladı. Çok şükür, kendini doktorlara bıraktı. Vücudundaki kesik ve sıyrıklar tedavi edilirken gözleri kapalıydı. Röntgeni çekilirken adeta zihnini de kapattı. Gözyaşları akacaktı, bunu biliyordu. Hatta sel olup akacaktı ama zamanı gelince. Muayene odasına Liz girdi. Benimle hemen konuşmak istediğinizi söylediler. Evet, Phoebe yattığı sedyede doğrulup oturdu. Kaburga kemikleri ağrıyordu. Dişindeki zonklamanın haftalarca olmasa da günlerce ona sıkıntı vereceği belliydi. Neyse ki kolu askıya alındığından omzundaki acı hafiflemişti. Hafif bir beyin sarsıntısı, kemiklerde ezilmeler ve omuzlarda burkulup zedelenme. Liz yanına yaklaştı. Alnınızda kötü bir kesik var. Çeneniz şişmiş, dudağınız yarılmış. Alçak herif sizin üzerinizde bayağı çalışmış. Neyse ki canımı almadı. Evet, yüzbaşı buradaydı. Durumunuz hakkında bilgi alıp gitti. Hazır olduğunuzda sizi almaya geleceğini söylememi istedi. Yerinde kalsa daha iyi olur. Kalıp araştırma. Aslında araştırsa da ne bulacak bilemiyorum. Eğitim toplantısı için ofisimden çıkıp aşağıya konferans salonuna iniyordum. Her zaman aynı şeyi yaparım. Merdivenleri kullanırım. Klostrofobiniz mi var? Hayır, öylesine. Spor yapacak zaman bulamıyorum. Onun için asansör yerine merdiveni tercih ediyorum. Adam beni bekliyordu. Onu görmediğinizi söylemiştiniz. Görmedim. Phoebe yavaşça gözünün alt kısmına dokundu. Gözü hiç bu kadar morarmamıştı. Acısını hiç önemsemiyordu bile. Aceleyle aşağı inerken sağ tarafımda bir hareket görür gibi oldum. Teşekkürler. Liz'in verdiği buz torbasını yavaşça yüzüne değdirdi. Başımı çeviremeden, silahıma bile davranamadan yakaladı beni. İşini biliyordu. Daha ilk darbeyle beni kıskıvrak yakaladı. Suratım duvara yapışınca şoka girdim. Sonra ağzımı bantlayıp ellerimi kelepçeledi. Kelepçe kullanmayı biliyordu. Kendimi korumak için ne yapacağımı kestirip ona göre hareket ediyordu. Başıma da o kukulatama her neyse onu geçirdi işte. Kirli çamaşır torbası. Delil olarak inceleniyor. daha hızlı davranıp daha fazla mı mücadele etmeliyim diye düşünüyorsunuz hala. Yok, böyle düşünmeyi bırakın bence. Bir kere bile vuramadım. Şoka girdiğimin bilincindeyim. Fiziksel olarak da benden üstündü. Yine de silahım bulunamadı. Bir an durup birbirlerine baktılar. Silahsız kalmak bir polis için kötü bir darbeydi. Hele polis bir kadınsa. Bunun için sizi kimse suçlayamaz. Bu şartlar altında olmaz. Suçlayacak biri var. Sen de ben de biliyoruz. O da biliyor. Bu yüzden aldı silahı. Suçlayacak biri varsa gerizekalının tekidir. Boyu hakkında bir fikriniz var mı? Yapılı mıydı? Boyunu bilemiyorum. Bana vurunca yere düştüm. Ama kuvvetliydi. Nefesim kesildi ilk. Boynundaki darp izlerini yokladı. Nefesini kesen elleri hissetti. Ben yerdeyken boğazımı sıktı. Ellerini boynuma dolayınca nefessiz kaldım. Elleri iriydi. Güçlü ve iri. Eldiven giymişti. Beni ellerken eldivenleri hissettim. Muhtemelen ince kauçuk eldivenlerdi. Bir de makas ya da bıçakla ama sanırım bıçaktı, üniformamı parçaladı. Size dokundu. O şey, olanların hepsi gerçek diye kendi kendine söylendi. Bunların sadece gerçekler olduğunu düşün. Göğüslerimi avuçlayıp sıktı. Uçlarını çekip uzattı. Sonra güldü. Sanki gıdıklanmış da kendini tutamamış gibi kıkırdadı. Elini, Allah kahretsin, kahretsin. Liz yatağın altındaki lazımlığı kapıp Phoebe'nin başının altına doğru sürdü. Phoebe'yi kusarken kımıldatmadan tuttu. Can acısıyla yüzü kireç gibi olan Phoebe arkaya yaslandı. Tanrım, of tanrım, özür dilerim. Derin nefes alın, acele etmeyin, şunu alın. Masada duran plastik bardakla kamışı alan Liz biraz su için diye ona uzattı. Olur, sağ ol, iyiyim şimdi. Parmaklarını içime soktu. Acımasızca yaptı bunu. Ama cinsel amaçlı değildi. Sadece canımı yakıp beni aşağılamak istiyordu. Sonra üzerime abandı sanırım. Çünkü kulağıma yaklaşıp fısıldadı. Endişelenme, senin gibileri becermek adetim değildir deyip yüzümü yumrukladı. Sonra da beni öylece bırakıp gitti. Saldırının tamamı ne kadar sürdü bir tahmininiz var mı? Bana sonsuza kadar sürmüş gibi geldi ama muhtemelen 2 ya da 3 dakika kadar. Daha fazla değil. Planını aynen uyguladı ve başarıya ulaştı. Benim başımdakini çıkarıp aşağıya inmem kesin daha uzun sürmüştür. Hepsi birlikte 6 ya da 7 dakika sanıyorum. Peki, başka bir şey söyledi mi? Herhangi bir şey? Hayır, sadece bir kez konuştu. Onunla ilgili dikkatinizi çeken başka bir şey oldu mu? Koku gibi örneğin. Hayır, dur, dur bir dakika. Tekrar gözlerini yumdu. Bebek pudrası, pudra kokusu aldım. Peki, sesi nasıldı? Tekrar duysanız tanır mısınız? Bilmem. Ayrıntılara dikkat etmek üzere eğitildik ama o kadar dehşet içindeydim ki beynim zonkluyordu. Bir de başımda torba vardı. Adam buralı. Aksanından buranın yerlisi olduğu anlaşılıyordu. Daha önce biriyle başınız derde girdi mi? Size zarar vermek isteyebilecek biri olabilir mi? Olabileceğini sen de biliyorsun. Aynı birimde çalışmıyoruz ama aynı teşkilattanız. Elbette vardır. Sizce adam o muydu? Saldırgan Arnie Mix olabilir mi sizce? Evet, bence öyle. İspat edemem ama o olduğunu sanıyorum. Cumartesi sabahı olanlar hakkında tuttuğum bir rapor var. Nasıl oldu? Phoebe ona oyuncak bebeği anlattı. Dedektif Skies'la bağlantıya geçeceğim. Ayrıca bu sabah Mix'in nerede olduğuna dair kapsamlı bir araştırma yaptıracağım. Çok sevinirim. Tecavüze uğramadınız teğmenim. Fakat cinsel tacize maruz kaldınız. Bu konuda da bir danışmanla konuşmak isterseniz iyi birini tanıyorum. Hayır, yine de teşekkür ederim. İşini çok iyi yapıyorsun dedektif. Buraya gelip ifademi sen aldığın için çok memnunum. Bu işin peşini bırakmayacağım. Size söz veriyorum. Şimdi bana bir ameliyat önlüğü aşırıp getirsen de, ben de buradan çıkıp gidebilsem olur mu? Size yardım için birini çağırsam daha iyi olmaz mı? Yüzbaşıyı istemezsiniz. Başkası olabilir. Size giyecek bir şeyler getirsinler, sonra da eve bıraksınlar. Ne dersiniz? Phoebe başını iki yana salladı. Sonuçlarım gelmeden gitmek istemiyorum. Zaten gelmesi yakındır. Çağırmamı istediğiniz başka biri var mı? Aslında, alnındaki yarayı kaplayan banda parmak uçlarıyla dokundu. Bir arkadaşım var, buralardaysa. Eski bina uygun görünüyordu. Tabii Duncan, şu anki sahibinin anlaşmaya yanaşmıyormuş gibi bir hava içinde olduğunu da düşünüyordu. Bir taraftan bunları düşünürken, bir taraftan da olasılıkları değerlendiriyordu. Deponun bir çöplük görünümünde olduğu gerçeği inkar edilemezdi. Fakat istenirse gayet düzgün dairelerden oluşan bir binaya dönüştürülebilme olasılığı vardı. Tersanelere ve fabrikalara oldukça yakındı. Böylece bina, işçi aileleriyle dolabilirdi. Makul kiralarla, makul büyüklükte daireler olacaktı. Tabii turistik alanlardan uzak, tarihi bölgenin zarif yeşilliğinden de ayrılmış bir konumdaydı. Ama birinci katta belki bir pastane ya da kafe, şarküteri veya aile restoranı açarak yatırımın geri dönüşünü beklemek için riske girmeye değerdi. Er ya da geç. Güzel olan bunun için acelesi olmamasıydı. Şehrin yaşam düzeyi ve geçmişi diğerleri kadar iyi yapılmış ve güvenliği olan binalar inşa etmeyi gerektiriyordu. Bunu bilmesi gerekiyordu çünkü neredeyse hayatı boyunca bir şehirli olarak yaşamıştı. Duncan etrafı dolaşırken Finn de mal sahibiyle başını sallayarak konuşuyordu. Ona göre bu iş olursa tamamen Finn'in maharetiyle olacaktı. O haşin, tasvip etmeyen bakışlarla her an istediklerini gerçekleştirecek hamleyi yapabilirdi. Adam, tamirat masraflarıyla birlikte dünyanın parasını istiyordu. Herhalde altın yumurtlayan tavuğu yakaladığını düşünüyordu. Bir tavuk olarak düşünülmek Duncan'ın umurunda değildi. Özellikle de en yüksek teklifini yapmışken. Cep telefonu çaldığında binadaki kırık pencereleri inceliyordu. Cevap verirken incelemeye devam etti. Evet, ben Duncan. Ne? Ne zaman? Nasıl olmuş? Sesindeki paniği duyan Finn ona doğru döndü. Nerede? Peki tamam, diye karşılık verdi. Yola çıkıyorum, benim gitmem lazım. Telefonu cebine attığı sırada kapıya çoktan varmıştı. Mal sahibi, Bay Swift diye seslendi. Duncan Finn'e, acil bir durum, ben siz devam edin diyerek arabaya koştu. Hızla hastaneye doğru giderken aklından bin bin türlü korkunç görüntü geçiyordu. Kendini dedektif Alberto olarak tanıtan kadın, Phoebe'nin taburcu edildiğini söylemişti. Onu bıraktıklarına göre yarası çok ağır olamazdı. Dedektif kısa konuşmuştu, tam bir polis gibi. Kırmızı ışıkta, frene asılmak zorunda kalınca öfkelendi. Nasıl olduğunu söylememişti, ne kadar kötü olduğunu da. Bu lanet olası yeşil ışıkta yanmak bilmiyordu. Sakın vurulmuş olmasın. Lütfen Tanrım. Yeşil yanınca fırladı. Trafikte kendine yol açmaya çalışarak hızla ilerledi. Yıllarca direksiyon salladığından bir yerden bir yere en kısa yoldan nasıl gidileceğini öğrenmişti. Dolambaçlı yolları bildiği için yolda kalmıyordu. Hızla otoparka girip arabaya yer bulmaya çalışırken ağzına geleni söyledi. Park edip acil kapısına koşarken soğukkanlılık ve telaş karışımı bir duygu seline kapılmıştı. Saçından tanımasa az daha yanından geçip gidecekti. Kızıl bir parıltı gözünü alıp onu durdurdu. Olduğu yerde hızla döndü. Genç kadın, bekleme salonunda diğer hastalarla yaralıların arasında oturuyordu. Üzerinde açık mavi ameliyat önlüğü vardı. Kolu askıdaydı. Yüzü, o büyüleyici güzel yüzü, yara bere içindeydi. Aman Tanrım Phoebe, önünde diz çöküp ellerini avuçlarının arasına aldı. Nasılsın, yaran ağır mı? Ayakta tedavi ettiler. Zorla gülümsemeye çalıştı. İyi sayılırım. Birini aramam gerekince birden sen geldin aklıma. Yapmamalıydım. Saçmalama. Nasıl oldu? Duncan, seni aradım, sen de geldin. Şu anda tek istediğim birkaç saatliğine bir yere gidip eve dönmeden önce biraz gevşeyip sonra da toparlanmak. Beni sakin bir yere götürebilir misin? Çok şey istediğimi biliyorum ama. Götürürüm tabii. Yürüyebileceğine emin misin? Evet. Phoebe ayağa kalkarken Duncan kolunu onun beline doladı. Ve nadide bir sanat eserine dikkatle tutuyormuşçasına onu ayağa kaldırdı. Ağırlığını bana ver. Zaten seni buraya çağırmakla yeterince yük oldum. Tanrım, insan birine azıcık da olsa ağırlığını verince nasıl da rahatlıyordu. Meşgul müsün değil misin düşünmedim bile. Ben mi? Ben boşta gezen bir milyonerim. Işık gözlerini rahatsız edince Phoebe irkilip yüzünü çevirdi. Duncan cebinden güneş gözlüğünü çıkarıp bunu tak gözüne. Fena morarmaya başladı. Herif nasıl biriydi diye sordu. Bu kez gülmedi. Keşke bilebilsem. Duncan kendi kendine bekle biraz dedi. Onu arabaya bindirip rahat ettirene kadar sorular bekleyebilirdi. Yardım edip koltuğa oturtunca kemerini de kendisi bağladı. Koltuğunu biraz geri alalım. Böyle iyi mi? İyi, gayet iyi. Ağrı kesici bir şey verdiler mi diye sordu direksiyonun başına geçince. Phoebe, Liz'in hastaneye getirdiği çantayı yokladı. Sağlam ilaçlarmış. Hala etkisi geçmedi. Kusura bakmazsan gözlerimi kapayacağım. Keyfine bak. Gevşemeye çalış, dinlenirsin. Uyumuyordu. Duncan onun yumruğunu sıktığını gördü. Arada bırakıyor, sonra sanki bir şeyi sıkı tutması gerekiyormuş gibi yeniden yumruk yapıyordu. Bileklerindeki sargılar genç adamı şaşırtmıştı. Kaza geçirdiyse niçin ailesine haber vermemişti? Bu nasıl bir kazaydı ki iki bileği de zarar görmüş, yüzünde çürükler oluşmuş, kemikleri kırılacakmış gibi yürümesine neden olmuştu. O zaman kaza değildi. Aklından türlü türlü ihtimaller geçse de düşüncelerini durdurmaya çalışıyordu. Teorilerle uğraşmanın faydası yoktu. Giysileri neredeydi mesela? Bütün bu düşünceleri ihtimallerden oluşan bir mayın tarlasına atıyordu. Hiç konuşmadan onun istediği sessizliği sağladı. Zamanında insanların ne istediğini anlayacak kadar çok müşterisi olmuştu. Kimi çene çalmak isterdi, diğeri tartışmak, bilgi almak, kimi de sadece sessiz kalmak. Phoebe'nin ihtiyacı olan şey sadece sessizlikti. Elinin huzursuzca açılıp kapanması dışında pek fazla hareket etmemişti. Son dönemeçte, yavaşlayıp durmak üzereyken genç kadın kıpırdanıp gözlerini açtı. Duncan, bu ev için çok uğraşmıştı. Klasik bir zarafet örneği sergileyen, evin tepesini taş gibi kaplayan teras biraz tuhaf görünüyordu. Çeşitli çiçek düzenlemeleri yapılmış, sepetler ve saksılar tüm veranda ve terası donatmıştı. Salıncak ve konforlu koltuklar konuklarını adeta oturup gevşemeye ve soğuk bir şeyler içmeye davet ediyordu. Evin çok güzel. Evet, gittikçe daha çok bağlanıyorum bu eve. Arabadan inip Phoebe'nin kapısını açtı. Yardım edeyim. Teşekkürler. Koluna yaslandı. Gerçekten, teşekkür ederim Duncan. Sorun değil. Merdivenleri çıkıp verandanın vitray camlı kapısına ulaştılar. Kaç yıldır burada yaşıyorsun? Sanırım 5 yıl oldu. Çoğunlukla burada kalıyorum. Satmayı düşündüm ama. Neyse, uzun hikaye. Kilidi çevirip kapıyı açarken gülümsedi. Gün ışığı canlı renkler üzerinde oynaşıyor, zarif merdivenler ve kemerli kapıların kıvrımları, devasa boşlukları yumuşatıyor, hoş bir görüntü oluşturuyordu. Phoebe gergin bedeniyle genç adamın yanında antreyi geçip salona doğru ilerledi. Salona, yüzü ön taraftaki camlara doğru bakan bir piyano konmuştu. Duvarların bordo rengiyle uyumlu, açık gri kanepe ve koltuk takımları, gruplar halinde yerleştirilmişti. Duncan onu bir koltuğa götürmek isterken, genç kadın terasa açılan kapıya yürüdü. Bahçelere bayılırım. Ben de öyle düşünmüştüm. Yalnız yaşayan biri için çok büyük bir alan gibi duruyor. Evet, onun için de satmayı düşündüm. Aslında evin büyük bir bölümünü kullanıyorum. Sen, Phoebe alnını cama dayayıp gözlerini yumdu. Kusura bakma, programın kendini dağıtma kısmına geliyorum. Sorun değil. Elini onun sırtına koydu ve titremesini hissettiği sırada fırtınanın kopmak üzere olduğunu anladı. Kendini tamamen bırak. Genç kadın dönünce ona sarıldı, hıçkırmaya başlayınca da kucaklayıp divana götürdü. Orada kolları arasında kıvrılmış duran kadınla birlikte bir müddet oturdular ve fırtına dinene kadar öylece kaldılar. 12. ayrımın sonu. Sayfa 128. Devamı 13. ayrımda.